Ayrım 38, Bölüm 45, Sayfa 361, Washington DC, 18.35. General Wade komutasındaki İngiliz ordusu 1814 yılında Washington'a saldırıp Beyaz Saray'ı ateşe verdiğinde yangın öylesine yayılmıştı ki başkanlık konutunun yarısı kül olmuştu. Yangının izleri bugün bile 200 yıllık malikanenin bodrumundaki mutfaklarda korkunç sömürge savaşının anısı olarak bırakılan sağlam granit temel sütunlardaki kararmış is lekelerinde görülebilir. Adam o akşam Beyaz Saray'ın dar mutfaklarına doğru inerken kararmış granit sütunlardan birinde soluklanmak için bir an yaslanarak durdu. Beyaz ceket ve koyu renk pantolon giymiş bir garson elinde gümüş bir tepsiyle yanından geçti. Üst kata çıkmak istermiş gibi görünen, bıyıklı, sağlam yapılı, üzgün ifadeli bir gizli servis ajanı onun arkasındaydı. Burnunda bir yara izi vardı. Adam koruma müdür yardımcısı asistanı Harry Judd'ı görünce hemen tanıdı. Judd da karşısındakinin kim olduğunu çıkarıp bir saniye durdu, sonra nazikçe yaklaştı. İyi akşamlar efendim dedi. Bir yardımım dokunabilir mi? Hayır, teşekkür ederim. Adam gülümsedi. Biraz hava almak istiyordum. Tabii efendim. Harry Judd başını salladı. Kapının kanatlarını iterek basamaklara doğru yürüdü. Judd gider gitmez adam mutfaklara baktı. Paslanmaz çelik tezgahın üzerine eğilmiş, beyaz başlıklı aşçının onu fark edemeyecek kadar meşgul olduğunu gördü. Harry Judd'ın gittiğinden emin olmak için bekledi. Sonra sağa döndü. Çift kanatlı başka bir kapıdan süzüldü ve kendini doğu kanadının ağzına kadar dolu, çöp bidonlarıyla dolu avlusunda buldu. Serin rüzgara havadaki yağmur kokusunu aldırmadı. Loş avluda ilerlerken yüzündeki buz gibi ter damlacıklarını hissetti. Onu buraya getiren nedeni biliyordu. Profesör Janet Stone ve CIA uzmanı Franklin Young'la yapılacak toplantıdan önce kafasını toparlamak için başkandan 1-2 dakika izin istemiş, oval ofisten çıkarak bodrumdaki mutfaklara giden merdivenlere inmişti. İzin istemesi bahaneydi. 15 dakika kadar önce başkan en güvendiği danışmanların çevresinde toplamış tartışırken göğüs cebindeki telefonun belli belirsiz titreşimlerini hissetmişti. Telefon kısa bir süre sonra susmuş, sonra titreşimler yeniden başlamıştı. Telefonun titreşimleri yüzünden paniğe kapılır gibi olmuş, vücudunu bir korku dalgası sarmıştı. İhanet ettiği adamın en gizli düşüncelerini bir düşmanla paylaştığını bilerek özel ve hararetli bir toplantının tam ortasında başkanın Ebu Haşim karşıtı nutkunu dinlerken boğulacak şey değildi. Telefonunu göğüs cebinden çıkarırken su gibi terliyordu. Telefonu açtı. Yeşil ekrandaki cevapsız çağrıları inceledi. Yanlış numara olup olmadığını araştırdı. Değildi. Yüreği hızla çarparak çevresine bakındı. Beyaz Saray'ın hemen her köşesinde güvenlik kameraları ve dinleme cihazları vardı. Avluyu çevreleyen yüksek duvarların tepesinde de en az bir güvenlik kamerası bulunduğundan emindi. Duvarlarda gömülü gizli mikrofonlar var mıydı bilmiyordu. Bir ikilemle karşı karşıyaydı. Böylesi kritik bir anda Beyaz Saray'dan ayrılması imkansızdı. Öte yandan gelen çağrılar, iki titreşim, 10 saniye sonra da 3. Muhammed Raşid'e mutlaka telefon etmesi gerektiğini söylüyordu. Şimşek hızıyla düşünmüş, en iyi çarenin mutfak avlusuna inmek olduğuna karar vermişti. Ne olursa olsun burada bulunmasını açıklayabilirdi. Beyaz Saray çalışanlarının buraya gelip biraz hava almaları ya da bir sigara tüttürmeleri, hatta cep telefonlarından özel konuşmalar yapmaları alışılmadık görüntülerden değildi. Onu korumakla görevli gizli servis ajanlarından biriyle yaptığı masum konuşmada mutfak avlusunda dinleme cihazı olmadığını öğrenmişti. Ama bu bilgiye fazla güvenemezdi. Çevrede mikrofon olabileceği ihtimalini düşünerek konuşmalarını olabildiğince kısa ve şifreli tutmak zorunda olduğunu biliyordu. Sırtını duvarların tepesindeki kameraya yönelterek yüzündeki teri sildi ve gergin numaraları tuşlamaya başladı. Koruma müdür yardımcısı asistanı Harry Judd, Beyaz Saray'ın iç kısımlarının derinliklerine dalan basamaklara indi. Bugün, bütün gün boyunca neredeyse nefes alacak zaman bulamadan çalışmış, devam edecek gücü bulabilmek için de mutfaktan bir fincan kafeinsiz kahve ile beyaz peynirli sandviç kapmıştı. Sonuncu basamağa inip sağlam ve pürüzsüz bir çelik kapının önünde durdu. Sol duvardaki kontrol panelinin kapağını kaldırdı. Altı haneli bir şifre tuşladı. Birkaç saniye sonra kapının çevresindeki sızdırmaz lastik contanın havasının boşaldığını belirten ıslık sesini duydu. Sonra 16 kilit dili çakırtıyla açıldı. Kapı açılırken bir elektrik motorunun vızıltısı duyuldu. Yekpare çelikten yapılmış 40 santim kalınlığındaki kapının ardında başkanın sığınağı vardı. Judd sığınağa girdi. Otomatik ışıklar yanınca odanın ortasına yürüdü. Krem rengi yekpare beton duvarların çevrelediği odacık 12,5 metrekare kadardı. Duvarlara 8 ranza 2 kanepe monte edilmiş, metal dolaplara da çeşitli acil ihtiyaç malzemesi doldurulmuştu. İki yardım çantaları, yedek telsizler ve piller. Birkaç silah ve cephane, koruyucu giysiler, oksijen tüpleri, erzak paketleri falan filan. Kitle imha silahlarıyla yapılacak bir saldırı anında geçici bir sığınak olarak kullanılacak bir oda, bir avuç insanın iki gün, azami bir hafta boyunca dayanmaları için gerekli malzemeyle donatılmıştı. Dışarıda koridorda, Beyaz Saray bahçelerindeki gizli bir kapıya açılan acil durum çıkış tüneli vardı. Sığınaktakiler hayatta kalacakları varsayılarak tehlike azaldığında bu tünelden geçip Beyaz Saray'ı boşaltabileceklerdi. Hayatta kalma şansı yok değildi tabii. Sığınan kimyasal, biyolojik ve radyoaktif madde filtrelerinin kusursuz olduğu söyleniyordu. Hatta filtreler bu akşamüstü ordu mühendislerinden bir ekip tarafından incelenmiş, kusursuz olarak nitelendirilmişti ama gerçek kitle imha silahlarıyla yapılacak bir saldırıyı geçirmeden malzemelerin ne kadar güvenilir olacağını söylemek mümkün değildi. Judd odanın her köşesini dikkatle inceledi. Metal dolapların üzerindeki mühürlerin sağlam ve el değmemiş durumda olup olmadığına baktı. Her şey düzgündü. Sığınağı birkaç saat önce de incelemişti ama bir daha görmek, emin olmak istiyordu. Her şeyin denetim altında olduğunu bilmesine rağmen sığınağa her girdiğinde tüylerinin ürpermesine engel olamıyordu. Soğuk bir yerdi burası. Neredeyse uğursuz. Burada alçak beton tavanın altında yalnız başına durmak, Judd'a Mısır'da karısı Phyllis'te geçirdikleri iki haftalık tatil sırasında Luxor'da gezdikleri Firavun mezarlarını hatırlatıyordu. 14 yıl önce gitmişti Mısır'a. Phyllis'in Georgetown Üniversitesi'nde ders veren, ekmek parası uğruna gece çalışması, bir limuzinin yanı sıra koşması ya da katillerin silahından çıkacak kurşunlar hedef olması gerekmeyen bir tarih profesörü için onu terk etmesinden hemen önce. Judd ürperdi. Böylesi bir yerde kilitli kalmak ona hiç de hoş gelmiyordu. Yine de ne olursa olsun burada bir yeri olacağı kesin değildi. Adı listenin alt sıralarında olacağı attı. Bomba patladığında A listesinde olmayan pek çok Beyaz Saray çalışanı gibi cızlamı çekme ihtimali çok yüksekti. Bu soğuk ve sevimsiz odada dikilirken Judd işaret parmağını burnundaki yaranın üzerinde gezdirdi, düşündü. Başkan da dahil buraya giren herkes kendini tabuta kilitlemiş bulabilir. Ya filtrasyon sistemi çalışmaz veya gerektiği gibi işini yapmazsa. Kapının çevresindeki lastik contalar sızdırır, sinir gazı moleküllerinin odaya girmesini önleyemezse. O zaman ne olur? Hemen öldürmeyecek ama can çekiştirecek miktarda sinir gazı. Kendi adıma diye düşünüyordu Judd, hemen ölmeyi tercih ederdim. Bir fırt gaz, birkaç saniyelik yoğun acı, ondan sonra hiç. Gitme zamanı. Judd sığınaktan çıktı, şifreyi tuşladı. Koca çelik kapı mırıldanarak yuvasına oturdu. Lastik conta ıslık sesi çıkararak şişti. Chesapeake, 20-15. Karla Şerif, Plymouth'u Winston Coyne'daki yazlık evin bahçesine soktu. Arabanın farları yolu ve duvarları aydınlatırken alt kattaki pencerelerden birinin ardında bir hareket görür gibi oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında, arabayı evin yanında garaja sokarken Raşid'in park edilmiş Yamaha'sını gördü. Verandaya gelip mutfak kapısına ulaştığında iliklerine kadar ıslanmıştı. Raşid'i görünce şoke oldu. Tümüyle değişmişti. Sarı saçlarını siyaha boyanmış, kulağındaki küpesi kaybolmuştu. Elinde akreple verandaya bakıyor, yüzünde sert bir ifade kapının hemen eşiğinde duruyordu. Gorev nerede? Neden yanında değil? İçeride anlatırım. Atlantic City. İşim Razan, elinde viski ile New Jersey'deki malikanesinin çalışma odasında katedral biçimi yüksek pencereden dışarıya bakıyor, çimleri ıslatan yağmuru seyrediyordu. Aklı karmakarışık, dineceğine benzemeyen yağmura bakarken yüzü asıktı. Arkasındaki kapı açıldı, korumalardan biri içeri girdi. Yegori'yi aradı işim. Ne dedi? Tamam. Neden bu kadar oyalanmış? Hava kötü, kadın da uzağa gitmiş. Chesapeake'deki bir eve, 2 saatlik yola, Winston Koyu adlı bir yermiş. Kadın orada yalnız mıymış? Yegori emin değil. Ev bir bahçenin içinde. İyice bakıp anlayabilmesi için biraz zaman gerekecek. Adamlar geceyi Chesapeake yakınında bir otelde geçirecek. Yegori de sabah olunca seni arayacak. Razan kaşlarını çattı. Sonra da tatmin olmuş gibi başını salladı. Hasta nasıl? Uyuyor. Doktor dönene kadar bir sorun çıkmaz. Edward yanından bir saniye bile ayrılmasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı işim. Koruma gidince Razan yine yalnız kaldı. Birkaç saniye boyunca alnı düşünceyle kırışmış, aklı karmakarışık, yağmurdan ıslanan pencerenin önünde durdu. Sonra kararını verdi. Bardağını masaya bırakarak köşedeki telefona yürüdü. Ahizeyi kaldırıp bir numara tuşladı. Chesapeake 20-16. Onu orada mı bıraktın? Çıldırdın mı sen? Başka çarem yoktu. Gerçek bir tedaviye ihtiyacı vardı. Raşit pencereye doğru yürüdü. Perdeyi araladı. Karla'nın izlenmediğinden emin olmak istercesine dışarıya baktı. Yeniden döndüğünde öfkeden kıpkırmızıydı. Razan'a güvenilebileceğimizi nereden biliyorsun? Kuşkulandığını, soru sormaya başladığını söylemedim mi? Ona hiçbir şey anlatmadım. Nikola ile eski bir dostlukları var. Razan ona yardım etmek istedi. Tek derdi buydu. Çeçenler polisi işe karıştırmak istemezler. Üstelik ne yapmamı bekliyordun? Nikola'nın kan kaybından ölmesine göz yummamı mı? Raşit dişlerini kızgınlıktan sıkmış perdenin yanından uzaklaşmıştı. Belki daha iyi olurdu. Yaralı bir adam savaşta ayak bağı olur. Bunu sen de biliyorsun. Doktor ona ilaç verdi mi? Uyuşturucu falan. Verdi. Ya Gorev ateşin etkisiyle sayıklamaya başlarsa, ya bizleri tehlikeye atacak bir şeyler söylerse, bunu hiç düşündün mü? Yapmayacağını bilecek kadar tanıyorsun onu. Karla birden öfkelenmiş, Raşit'in acımasızlığı onu hırslandırmıştı. Aşağılarcasını ekledi. Senin gözünde Nikolay'ın değeri yok. Aslında kimsenin değeri yok, öyle değil mi? Görevimizden başka hiçbir şeyin önemi yok. Ölürse ölsün inşallah. Sana bir şey söyleyeyim mi Muhammed Raşit? Karla iğrenilmiş gibi kafasını salladı. Sen içinde en ufak bir dürüstlük kırıntısı bile olmayan katı yürekli bir haydutsun. Aynada kendi yüzüne bakabileceğinden bile kuşkuluyum. Raşit yüzleri neredeyse birbirine değecek kadar yaklaştı. Elindeki sedef saplı susladı göründü. Bıçağı öylesine hızlı çekmişti ki karla kıpırdayacak zaman bulamadı. Çakının yassı yüzünü yanağına dayadı. Raşit genç kadının saçlarını kavradı. Kafasını kabaca büküp gözlerinin içine baktı. Kiminle konuştuğunu unutma Karla Şerif. Burada emirleri kimin verdiğini, görevinin ne olduğunu sakın unutma. Bu sana son uyarım. Emirlerimi yerine getirecek, bana saygı gösterecek misin? Yoksa sözlerimi yanağına kazımam mı gerekiyor? Karla diklendi. Beni tehdit etme, sana söylemiştim. O bıçağı gerçekten kullanmayacaksan bunu yapma. Şimdi bırak beni. Raşit'in yüzü nefretle kasıldı. İçinden gelen ani güçte daha da zevklenerek bıçağı yanağına daha sert dayadı. Neden bırakayım? Aşağıya bak Muhammed Raşit. Bacaklarının arasında ne var gör. Raşit'in ifadesi değişti. Şaşkın gözlerini indirdi. Karla'nın cebinden çıkarıp kasığına dayadığı beretteyi gördü. Mısırlı manyakça bir kahkaha attı. Genç kadının saçını bıraktı. Karla adamdan uzaklaştı. Biliyor musun? Surda karşılaştığımızda ben haklıydım diye konuştu Raşit. Başka koşullarda senin gibi bir kadın beni tahrik bile edebilir. Bu iş bittiğinde kim bilir? Belki bu konuda bir şeyler yaparız. Şeytanla yatmayı tercih ederim. Raşit homurdandı. Sustanın ucunu içeri çekip cebine attı. Karla beretteyi indirmeye yeltenmedi. Raşit iskemlenin arkasından ceketini aldı, parmaklarını şaklattı. Elini öfküyle uzattı. Arabanın anahtarlarını ver, yapacak işlerim var. Anahtarlar masanın üzerinde, ne işi? Seni ilgilendirmez. Sana şu kadarını söyleyeyim. Amerikalılar bu akşamüstü bize rastladıklarına pişman olacaklar. Bu hatalarının bedelini bu gece ödeyecekler. Hem de çok pahalıya. Raşit anahtarları aldı. Ağzı kötü bir sırıtışla çarpıldı. Ben dönene kadar burada kalacaksın. Sabah olunca Gorev'i buraya getireceksin. Ne durumda olursa olsun. Razan ne derse desin. Anlaşıldı mı? Dua et de salaklığın başımıza iş açmasın Karla Şerif. Yok açarsa sözümü tutarım. Oğlun olacak o çocuk bir daha gün ışığı göremez. Raşit Sweetland yolundan ayrıldı. 5 dakika sonra Plymouth, DC'nin güneydoğusundaki Fulton Chase'deki iki katlı ve kırmızı tuğlalı evin garaj yoluna giriyordu. Sıra sıra gece kondular, yağmur altında daha da iç karartıcı görünüyordu. Sokak ıssızdı. Raşit arabanın kapısını kilitledi. Koşarak basamakları tırmandı. Zile 2 kez basıp 3 saniye bekledi. Sonra 2 kez daha bastı. Alt kat penceresindeki yırtık perde aralandı. Birkaç saniye sonra ön kapı açıldı. İri yarı kaba görünüşlü zenci, Moses Lee, beyzbol gömleği ve blue jean'iyle eşikte duruyordu. Saçını siyah boyamış, küpesini çıkarmış ziyaretçiyi ve 1-2 saniye tanıyamadı ama sonra gülümsedi. Yeni saç rengi ha? Seni gecenin bu saatinde gördüğüme şaşırdım kardeş. Arabayı söylediğim gibi kilitledin mi? Raşit omurdandı. Abdullah nerede? Nerede olacak? Her zamanki gibi garajda. Çamurlu gri Nissan minibüs garajın ortasında duruyor. Abdullah da kucağında pompalı tüfeğiyle bir sandığa oturmuş nöbet bekliyordu. Moses Lee'nin yanında Raşit'i görünce kalktı. Özel konuşmak istiyorum dedi Raşit diye. Bizi yalnız bırak. Zenci omuz silkti. Patron sensin, ön odada olacağım. İhtiyacın olursa seslen yeter. Lee, Heckler ve Kohu'yla uzaklaştı. Raşit doğruca Nissan minibüsün yanına gitti. Ona doğru ilerleyen Raşit'in görünüşünü değiştirdiğini farkına varan Abdullah bir sorun olduğunu hissederek sordu. Bir şey mi var? Bir şeye ihtiyacım var. Raşit cebinden minibüsün anahtarlarını çıkardı. Alarmın şifresini tuşladı. Merkezi kilit açılırken Nissan'ın farları yanıp söndü. Arka kapılar açılınca ağızları metal mühürlü iki petrol varili göründü. Minibüsün tabanında ince kablolarla varile bağlanmış dizüstü bir bilgisayar vardı. Aceleyle minibüse bindi, arkaya doğru gidip şifreli deri siyah evrak çantasına uzandı. Abdullah endişelendi. Minibüsün içine eğildi. Muhammed ne yapıyorsun? Kes sesini. Yüzü ter içinde çantanın şifresini ayarladı. Kilitleri açtı. Çantanın içinde elektronik bir zaman ayarlayıcı ile 12 voltluk bir batarya vardı. Zaman ayarlayıcıdan çıkan bir uç kalın bir Semtex patlayıcısına gömülü tetikleme mekanizmasına bağlıydı. Evrak çantasının bir köşesine de bir uzaktan kumanda yapıştırılmıştı. Zaman ayarlayıcı yerine kullanılacak, patlayıcıyı uzaktan harekete geçirecek bir açma düğmesi de ışık yayan diyotlu bir göstergesi olan el ayası büyüklüğünde siyah bir inci kutu. Raşit kablolarının henüz 12 voltluk bataryaya ya da zaman ayarlayıcıya bağlanmadığını görünce rahatladı. Kimyasal maddenin yakınında böyle bir bağlantı tehlikeli olabilirdi. Kabloları daha sonra cihazı harekete geçirmeden önce bağlayacaktı. Şimdilik yapacağı tek şey telefonunu açmak ve planını gerçekleştirmekti. Gerekli olabileceğini düşünerek tüm hazırlıklarını daha haftalar öncesinden tamamlamıştı. Abdullah'ın dudağının üzerinde ter damlacıkları birikti. Alnı endişeyle kırıştı. Muhammed, ne oluyor? Amerikalılar iyi bir ders alacaklar. Ayrım sonu sayfa 368. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Wade, W-A-D, E. Harry Judd, H-A-R-R-Y-J-U-D-D. Phyllis, P-H-Y-L-L-I-S. Luxor, L-U-K-S-O-R. Sweetland, S-U-I-T-L-A-N-D. Fulton Chase, F-U-L-T-O-N, C-H-A-S-E. Moses Lee, M-O-S-E-S-L-E-E. Heckler & Koch, H-E-C-K-L-E-R-A-N-D-K-O-C-H. Semtex, S-E-M-T-E-X.